Ayrım 9.
Sayfa 87. Türkiye'de ülkücü milliyetçi çizgiye ya da Türk-İslam ülküsüne düşmanlıkta mutabık kalmış, ıslah-ı nefs etmesi imkansız şer odakları, şimdi ya yazar, ya yapımcı, ya da tiyatrocu. Türk-İslam aleyhtarlığının varlığının nedeni yapmış olan bu kesim, büyük ölçüde yazar çizerlik, sanatçılık, televizyonculuk ve politika gibi popüler meslekleri icra ediyor. Haklı olmak, dürüst olmak, fedakar olmak ya da şerefli olmak yetmiyor. Bu nitelikleri pazarlamak da gerekiyor. Ürettiğiniz hizmeti, katlandığınız maliyeti ve elde ettiğiniz sonucu aktaracak, geniş halk kitlelerine yayacak araçlara ihtiyaç var. Sizin yıllarca emek verip alın teri döktüğünüz, uğrunda ömür çürüttüğünüz ülkü bir kameramanla bir kot pantolonlu züppe tarafından yargılanıp mahkum edilebiliyor. Uğruna binlerce şehit verdiğiniz davanız ve düşünceniz aşağılanabiliyor. Günümüzde kurguya, uydurmaya ve hayal gücüne dayanan gerçeklerin egemenliği hüküm sürmektedir. Hayal ürünü ve gerçekler aleyhine üretilen haberlerin başvurdukları yöntemlerden bazıları da propaganda, ajitasyon, provokasyon ve manipülasyondur. Ajitasyon, manipülasyon ve provokasyonun en önemli aracı da propagandadır. Propaganda, siyah, beyaz ve gri olmak üzere üç çeşittir. Beyaz propaganda. Resmi ve itimat edilir bir kaynaktan yayınlanan haberlerdir. Herhangi bir durumu, hadiseyi veya işi bütün gerçeği ve delilleriyle çevreye yaymak, kamuoyuna tanıtmak ve anlatmak gayretiyle yapılan bu propaganda açık ve berraktır. Bu kaynaklar saklanmaz ve tahrif edilmez. Aksine kendisinin mutlak tanınmasını ister. Kara propaganda. Başka bir kaynaktan çıkıyormuş gibi gösterilmek suretiyle yapılan propagandadır. Beyaz propagandanın tersi olan amaçlar için kullanılır. Kaynak ne kadar kendini kamufle edebiliyorsa propaganda o kadar başarılı kabul edilir. Yalan, iftira ve sahte delillerle sinsilik bu propagandanın en önemli özelliğidir. Bu nedenle kara propagandanın beyaz propagandaya göre çok geniş bir sahası vardır. Bu propaganda gerçeği çürütmek, inançları sarsmak, ortalığı karıştırmak ve kamuoyunu zehirlemek için yapılır. Gri propaganda. Kaynağı bilinmeyen propagandadır. Bu türde de beyaz ve kara propagandanın özelliklerinden yararlanılır. Gri propaganda şaia ve rivayetlere dayanır. Faaliyetlerini ve propaganda konusunu seçmekte ve uygun bulduğu hedeflere yöneltmekte serbesttir. Yalanla gerçeği birlikte kullanır. Olumlu ve kamudan büyük destek görecek fikir ve düşünceleri karartmak ve gözden düşürmek için yapılır. En tehlikeli olan kara ve gri propagandadır. Bu tür propagandalarda gerçekle yalan iç içedir. Duruma göre önce %90 gerçek, %10 yalan propagandaya hakimdir. İşin ileri aşamasında bu durum %80 yalan, %20 gerçeğe tekabül etmeye başlar. Bugün bütün bu araçlar yanlış ellerdedir. Geçmişte ülke bürokratlar tarafından yönetiliyordu. Şimdilerde bürokratlar medyanın etkin kişileri tarafından yönlendirilmektedir. Türkiye'de sol kesim gerçekten bilgi toplumunun araçlarını kullanıyor. Bu araçların başında da kitle iletişim, bilgisayar, yayıncılık, tiyatro, sinema ve diğer kitle ulaşım araçları gelmektedir. Milliyetçi ve muhafazakar kesimse mücadelesini sanayi çağının araçlarıyla sürdürmektedir. Bugünün elektronik silahları konvansiyonel silahlardan çok daha etkilidir. Televizyonu, sineması, romanı, hikayesi, tiyatrosu ve edebiyatı olmayan bir düşünce kendini ifade etme imkanına kavuşamaz. Kendi kitlesine düşünce ve değerlerini aktaramayan zihniyetlerin varlığı her zaman tehdit altına girecektir. Tanıdık birilerinin basın, yayın ve iletişim araçlarıyla tek yanlı propagandalarına yüzlerce kez muhatap olanlar gün gelir propagandaya teslim olurlar. Bu yolla da Türkiye'de kitleler belirli ideolojilerin ve politikaların aksesuarları haline getirilebilmektedir. Bu yapı karşısında milliyetçi tavır ne olmalıdır? Bunu da şöyle ifade edebiliriz. Çağı mantığıyla, oyunu kuralıyla ve gerçeği layıkıyla savunabilmek için propagandayı ve onun araçlarını herkesten daha iyi kullanmak gerekir. Bu hem savunmak için hem de çemberin dışındaki insanlara ulaşmak için gereklidir. Zira insanların çoğu tanımadığı şeylere düşmandır. Bunun farkına varılmazsa bir zamanlar Lyndon Johnson'ın dediği gibi devler elindeki bıçaktan başka silahı bulunmayan cücelere yem olabilirler. B. İktidarı dış görüntüsüyle algılamak. Konfüçyüs bir mezarın başında acı acı ağlayan bir kadına rastlar. Üstad kadına yaklaşır ve sorar. Senin ağlaman acı üstüne acı çekenlerin ağlamasına benziyor. Kadın öyle der. Bir seferinde kocamın babasını bir kaplan öldürmüştü. Sonra bir başka kaplan kocamı öldürdü. Şimdi oğlumu da yine bir kaplan öldürdü. Üstad, öyleyse neden bu diyardan gitmiyorsun diye sorar. Kadın şu cevabı verir. Burada hükümet baskısı yok da ondan. Bunun üzerine Konfüçyüs şöyle dedi. Unutmayın çocuklarım, baskı yapan hükümetler kaplanlardan daha dehşet vericidir. Hükümetlerin hükmetme biçimleri yönetilenler üzerinde son derece büyük yankılar yaratır. İktidarların örgütlü sorumsuzluklarından yararlanarak halkın ya da muhaliflerin aleyhine hayatı çekilmez kılmaları, uzun vadede kendi oturdukları meşruluk zeminini kaybetmeleri sonucunu doğurur. Halk, iktidarların tehdidini, tabiatın ve vahşi hayvanların tehdidinden daha fazla ciddiye almaktadır. İktidar, insanların, grupların ve toplumların gerçek karakter ve kimliklerini afişe eden en önemli süreçlerden birisidir. İktidar, makam, statü, rol ve emretme gibi bireylerin başkaları üzerinde etkinlik sağlamasına katkı sağlayan önemli bir araçtır. İktidar, kendisini kullanmasını bilenlere yar olan bir sevgilidir. Yalın anlamıyla güçler tarafsızdır. Gücü iyi ya da fena kılan onun kullanılma biçimidir. Yine gücü meşru ya da illegal kılan, onun kullandığı yöntemle dayandığı temeldir. Çoğu zaman insanlığa hizmet amacıyla yola çıkan güçler ya da iktidarlar, insanlığın başına bela olmuşlardır. İnsanoğlunun toplumsal tarihi insanları zorbalığın elinden kurtarmak, onları özgür kılmak için girişilmiş çeşitli ayaklanmalar ve başkaldırmalarla doludur. Ama ne var ki bu eylemler her zaman tasarlanan ve beklenen sonuçları vermemiştir. İsa'nın İncil'i Roma'nın gücüne bir meydan okuyuştu. Öğretisi barışçı ve eşitlikçi, siyasi ülküsü ise anarşikti. Ama daha sonraki yüzyılda kilise iktidarla birleşince onu sürdürebilmek için ne gerekirse yapmıştır. Fransız ihtilali başlangıçta hürriyet, eşitlik ve kardeşlik ilkelerine sarılmıştı. Ama bu devrim dünyaya yeni bir hürriyet getireyim derken getire getire bir asker otokratı Napolyon'u getirmiştir. Cenneti vadeden Bolşevik devrimi ise Stalin gibi insanlıktan nasibini almamış bir mahlukun doğumuna neden olmuştur. İyi silahların bulunmadığı yerde kanunların da iyi uygulanmayacağı doğrudur. Ama bir başka doğru daha vardır ki silahın bulunduğu yer yanlış yerse orada uygulanacak kanun bulmak imkansızdır. Kısacası yıllar ötesinden Eflatun kuvvetle iktidar ilgili olarak şu önemli tespiti yapar. Kuvvet de ateş gibidir, o da insanlık yararına kullanılabilir. Ama ne var ki kuvvetin egemenliği tehlikelidir. Kuvvet de ateş gibi bir kez elden çıktı mı çok yıkıcı bir güç oluverir. İktidar ya da güç yalnızca devlet cihazına bağlı olarak ortaya çıkmaz. Michael Mann, insanların iktidarları şebekeler olarak örgütlerken başvurdukları dört biçim olarak ideolojik, iktisadi, siyasi ve ek olarak askeri iktidardan söz eder. Bizim üzerinde özellikle durmak istediğimiz bir iktidar biçimi vardır ki aslında nitel ve nicel olarak en fonksiyonel tür olmasına karşın çoğu kez gözden hep ırak tutulur. Bu iktidar perde arkası iktidarı diyebileceğimiz bir iktidardır. Bunlar resmi iktidar sahiplerini kullanan, yönlendiren, hatta yöneten ve daima gölgede kalan gerçek iktidar sahipleri olan kişilerdir. Ajanların, saray nedimelerinin, danışmanların, entrikacıların ya da yönetim elitinin etrafını saran dalkavukların meydana getirdiği halkadakilerin tamamı perde arkası iktidar grubunu oluştururlar. Onlar önde değil, arkada beklerler, aydınlıkta değil, gölgededirler. Konuşmazlar, konuşmaları hazırlarlar, sürekli şefi izlerler. İktidarın görünen sahiplerinin arkalarına, yanlarına, karşılarına ya da etraflarına bakmadan tavır belirlemeleri mümkün değildir. Perde arkası iktidar sahipleri liderin iletişimini ve görüşmelerini ayarlar. Kaynakları paylaştıran mekanizmanın hemen yanı başındadırlar. İmaj üretme, reklam ve propaganda ve benzeri faaliyetleri çoğu kez onlar yönetir. Şantaj, tehdit, yalvarma, ikna, korku, yönlendirme ve saptırma gibi her türden teknik ve taktik yöntemi rahatlıkla izleyebilirler. Onlar bir yerde bir başkanın yardımcısı ya da yakın koruma memuru, bir başka yerde de özel kalem müdürü ya da danışman olarak hep ikinci planda görünürler. Perde arkası iktidarına sahip olabilmek için gerekli olan nitelikler, bütün diğer iktidar biçimlerine sahip olabilmek için de gerekli olsa bile bir kural olarak istenilmeyen niteliklerdir. Perde arkası iktidar sahipleri en büyük ihaneti halkla iktidar sahipleri arasına gerdiği perdeyle yapar. Perde arkası iktidar sahiplerinin denetim yetenekleri ne denli fazlaysa halkın özgürlükleri o denli tehdit altında demektir. İktidar sahipleri bizzat verdikleri kararların ya da yaptıkları uygulamaların ne kadarını gerçekten kendileri planlayarak ya da kendi arzularıyla yapıyorlarsa aslında o kadar erk sahibidirler. Gölgedekilerin yönlendirmesiyle alınan kararlar, yapılan uygulamalar ve hayata geçirilen projeler aslında perde arkası iktidardakilerin gücünü gösterir. Meşhur düşünür George Orwell, 1920'li yıllarda sömürge Birmanya'sında polis müfettiş yardımcısı olarak görev yaparken başından geçen bir olayı hikaye şeklinde anlatır. Orwell, ipini koparmış, pazarı birbirine katmakta olan kızışmış bir fille ilgilenmek üzere çağrılır. Orwell sonunda elinde tüfek bir adam öldürmüş olan fili çeltik tarlalarında sakin sakin otlarken bulduğunda, fil artık hiç kimse için bir tehlike oluşturmamaktadır. Mantıklı olarak yapılması gereken, kızgınlığı geçtiğinden emin olmak için fili bir süre gözlemektir. Orwell'in mantığı bir yana bırakmasına neden olan şey, onu izleyen ve ona bakmakta olan 2000'den fazla sömürge sakininin orada bulunmasıdır. Ve birdenbire ne olursa olsun fili vurmak zorunda olduğumu anladım. İnsanlar benden bunu bekliyorlardı ve bunu yapmak zorundaydım. Beni karşı konulmaz bir biçimde ileri doğru iten 2000 iradeyi hissedebiliyordum. Ve o anda elimde tüfekle orada dururken ilk kez beyaz adamın doğudaki hakimiyetinin ne kadar aldatıcı, ne kadar boş olduğunu anladım. Ben beyaz adam, elimde silahla silahsız yerli halkın önünde duruyordum. Görünüşe göre oyunun baş aktörüydüm ama aslında yalnızca arkadaki bu sarı yüzlerin iradesiyle oraya buraya itilen kuklaydım. O anda beyaz adamın tiran olduğunda yok ettiği şeyin kendi özgürlüğü olduğunu algıladım. Beyaz adam böylelikle poz yapan boş bir tür kuklaya, geleneksel bir sahip figürüne dönüşür. İktidar olmak ve iktidarı sürdürmek ne denli önemliyse, iktidarı perde arkası güç ve motiflerin güdümünden kurtararak özgür bir biçimde kullanabilmek de o denli önemlidir. İktidar sahiplerine yönelen olumlu ya da olumsuz her tepki, eleştiri ya da beğeni aslında onları kullanmaya yönelen bir güç odağının tertibi olabilir. Bu yönden iktidar sahiplerini en fazla şaşırtan alkışlar olmaktadır. Liderler ya da iktidar sahipleri mutlaka denetimi altında bulunan beşeri ve fiziki kaynaklarla otoritesini tesis etmeye çalışacaktır. Kuşkusuz buna itiraz etmek akıllılık olmaz. Ancak söz konusu olan erk sahiplerinin kullanmak zorunda ve durumunda oldukları yardımcı unsurlar tarafından oldukça rahat kullanılır duruma gelmeleridir. Bizim üzerinde yoğunlaştığımız gölgedekilerin, yetkisizlerin ve örgütlü sorumsuzların vitrindeki yetkilileri ve sorumluları istedikleri gibi kullanmaları hususudur. Aslında derin devleti besleyen kaynaklardan birisi de bu perde arkası iktidar mücadelesidir. C. Dolaylı stratejileri çözümleme yetersizliği. CIA direktörlerinden Richard Helms, ülkesinin dolaylı milli güvenlik stratejisini şöyle ifade etmiştir. Amerika halkı ve topraklarını, Amerikan değerler sisteminin ve yaşama biçiminin yayılması yoluyla korumak. Bu çerçevede adeta demektedir ki, değerlerimizin ve yaşama biçimimizin sürmesini istiyorsak, başka kültür ve güç merkezleriyle rekabet etmek zorundayız. Bu anlamda, şirketlerimizin yabancı ülkelerdeki iş faaliyetleri hep bize çalışmaktadır. Şirketlerin aktarıcı etkisi yalnızca Amerikan iş yönetimi, bankacılık ve pazarlama yöntemlerini değil, bizim hukuki sistem ve kavramlarımızı, siyasi felsefemizi, konuşma, anlaşma göreneklerimizi, sosyal hareketlilik anlayışımızı ve uygarlığımıza özgü hümanite ve sanatlardan bir parçasını da iletmekte ve aşılamamaktadırlar. Şirketler bir yandan kendi hesaplarına mal satarak kârlarını maksimum yaparken, diğer yandan da ülkelerinin değer yargılarını, yaşama biçimlerini, eğlence, zevk ve kavramlarını satarak kârlarını devamlı kılmaya çalışırlar. Satılanlar arasında maldan daha önemlisi kavramlardır. Kavramlar, misyonerlerin geçmişte yaptıkları görevlere benzer görevleri üstlenirler. Öncelikle mallara karşı var olan psikolojik mukavemeti kırarlar, ortam hazır olunca da firma o ülkeye mal sokar. Her mal bir simgeyi, sembolü, görüntüyü, işareti ve değeri de birlikte getirir. Geçmişte krallar ve şirketler birlikte zengin oluyorlardı. Şirketler kralın birçok yetkilerini üstleniyorlardı. Onlar da buna karşılık krallık için bir imparatorluk meydana getiriyorlardı. Bugünkü devletler için bu durum daha da gerçektir. Bugün devletle özel sektör, yurt dışındaki geleneksel rollerini değiştirmiştir. Artık diplomatlar satıcı, satıcılar diplomat olmuşlardır. Çok uluslu şirketlere arkalarındaki ülkeler tarafından yüklenen önemli bir görev de ticaret vasıtasıyla uluslararası insan yaratmaktır. Bütün bu aksiyonlar dolaylı milli güvenlik stratejisinin gerekleri arasındadır. Milletler pazarında var olabilmek ancak akıl tröstleri tarafından hazırlanmış, dolaylı, kalıcı, uzun vadeli ve dengeli politikalarla mümkün olabilir. Lokma lokma milli değerler, simgeler ve heyecanlar yutulurken, bön bön seyretme alışkanlığından ülkeyi yönetenler kurtulmalıdır. Milletler arasında gerçekleşen siyasi, iktisadi ya da sosyal karakterli ilişkilerde hiçbir zaman gerçek amaç açıkça ortaya konmaz. Ülkeler birbirlerine sürekli olarak çeldirici, caydırıcı, kirletici ve köreltici tutumlarla yaklaşırlar. Pusu, şaşırtma ve yanıltma yalnızca savaşlarda uygulanmaz. İşin ilginç yanı da bu tür taktik ve operasyonların doğal karşılanmasıdır. Garip olan, yabancıların mallarıyla değerlerini, maskeleriyle niyetlerini karıştırıp satmaları değil, onları kullananların bunu anlayamamalarıdır. Eğer sizin işletmeleriniz bile ürettikleri mamullerin üzerine ortada geçerli hiçbir sebep yokken yabancı simge ve sloganları yazıyorsa, olay klinik bir vaka haline gelmiş demektir. Estetik değeri dünyaca bilinen desenlerinizi yabancıların garip postmodern çizgilerine feda etmişseniz, Eyfel Kulesi'nin ince ve zarif selimiye külliyesine tercih etmişseniz ya da davullu zurnalı düğününüzü danslı ve cazlı salon gürültüsü karşısında terk etmişseniz, bilmelisiniz ki Richard Helms'lerin amaçlarına önemli katkı sağlıyorsunuz demektir. Pentagon Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı, DAR-PA, kendine uzun dönemli bir amaç edinmiş, saniyede 1 milyon mantıksal sonuç çıkarma yapabilen bir sistem geliştirmeye koyulmuştur. United Freud yöneticilerinden birisi ise 1920 yılında şöyle yazmıştı. Çıkarlarımıza varmak için ülkenin yeni oluşmaya başlayan ekonomisinin içini boşaltmalıyız. Trajik, işkenceli, ihtilallerle dolu yaşamını uzatmalıyız. Rüzgar yalnız bizim yelkenlerimizi şişirmeli, su yalnız bizim omurgalarımızı ıslatmalıdır. Aynı dünyayı birlikte paylaşmak zorunda olduğumuz toplumların ve örgütlerin amaçları çok açıktır. Doğrudan ya da dolaylı olarak değerlerini, mallarını, sembollerini, simgelerini velhasıl bütün kültürel değerlerini mümkün olduğunca yaygınlaştırarak dünyayı hem mide hem de zihinsel olarak ele geçirmek. Çok açık olarak mallarla birlikte ahlak, dini değerler, eğlence biçimleri ve alışkanlıklarını, kısacası yaşama stillerinin egemenliklerini kurmaya çalışmaktadırlar. Çıkarlarını gerçekleştirmek için de diğer toplumlar aleyhine her türden zulmü, karıştırıcılığı, trajediyi sahneye koymaktan çekinmemektedirler. Dünyada geçerli en temel yasa budur, daha çok da güçlülerin yasası. Aklı her türden davranışların odağına yerleştiren ve kendi ifadeleriyle akıl imparatorları olan bu toplumların bütün stratejilerini yakından bilmek ve tanımak zorundayız. Profesyonel tavra karşı amatör yaklaşımlarla denge kurulamaz. Gerçeklere karşı rüyanın, akla karşı duygunun bir etkisi olmadığı gibi. Bugün ülkemizde bırakınız dolaylısını, doğrudan güvenlik stratejisinin bile ne olduğu belli olmayan bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir belirsizlik içinden, akıl tröstlerinin dolaylı güvenlik stratejilerinin bizim yönetim elitimiz tarafından anlaşılıp anlaşılmayacağı konusunda kuşku duymak gerek. Bir yanda mal satan kompradoronu, sinemacısını, şarkıcısını, hatta fahişesini bile kullanarak ülke güvenliği gayesiyle insanların yaşam tarzlarını pazarlama aracı yapan, planlı ve şuurlu güçlü ülkelerin akıllı insanları var. Bizim ülkemizde ise her türden milli değerini, ülke sırrını ve şerefini küçük bir siyasi menfaat için gözden çıkarabilen en üst seviyede insanlar var. Büyük ülkeler yalnızca toprağı, nüfusu, teknolojisi ve ekonomisi güçlü olan ülkeler değil, aynı zamanda kurumlarını, kavramlarını ve kültürlerini de akıllıca kullanmasını bilen ülkelerdir. Ülkeler yalnız silahları, malları ve kuvvetleriyle değil, aynı zamanda yöneticileriyle de rekabet ederler. 2. Kral ve Korsan. San Agustin, Makedonyalı İskender'in esir aldığı bir korsanın hikayesini anlatır. İskender korsana hangi cesaretle denizlerde saldırganlık yapabildin diye sorar. Korsan, sen hangi cesaretle tüm dünyaya saldırabildin diye cevap verir. Konuşmasını şöyle sürdürür. Ben sadece çok küçük bir gemiye sahip olduğum için hırsız diye adlandırılıyorum. Sense aynı şeyi çok büyük bir donanmayla yaptığın için imparator olarak adlandırılıyorsun. Dünya kuruldu kurulalı, korsanın gerçeği hiçbir zaman değişmemiştir. Büyükler ve güçlüler her zaman kendilerine uygun hukuku, ahlakı ve üslubu üretmişlerdir. Küçükler, yani korsan gibiler, bütün ortam ve şartlar altında kral gibilerin ya hizmetkarı ya da uşağı olmuşlardır. Kuralları koyanlar kral gibiler olunca her şey onlara şan, şöhret, para ve iktidar sağlama aracı olarak kullanılmıştır. Kral ve korsan, küçük ve büyük, güçlü ve güçsüz mücadelesinde kralların, büyüklerin ve güçlülerin galip çıkmasıyla kapitalist sistem yerli yerine oturmuştur. Hukuk büyüklerin, yani güçlülerin delip geçtiği, küçüklerin takılıp kaldığı bir ağ ise ve birileri her zaman daha fazla eşitse, tepe taklak bir düzenle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Acaba güçsüzlerin ya da küçüklerin bu sistem içinde hiç mi hakkı ya da özgürlüğü yoktur? Tabii ki vardır. Onların itaat etme hakkıyla evet deme özgürlükleri vardır. Türkiye'de bir takım insanlar Çanakkale'de canını, Güneydoğu'da kanını, tarlalarda terini dökme hakkına sahipken, bir takım insanlar da solaryumlarda rengini, diskoteklerde terini ve kumarhanelerde stresini atma hakkına sahiptir. Bazı kapılar bir takım insanlara sonuna kadar açık tutulurken, bazı insanlar içinde aynı kapılar kale kapısından daha sıkı koruma altına alınarak kapalı tutulmaktadır. Kırsaldaki ya da onun devamı olan gecekondulardaki insanın sorunları, düşünceleri, hayalleriyle köşklerdeki, villalardaki ya da saraylardaki insanların sorunları, düşünceleri ve hayalleri arasında fark kilometrelerle ifade edilir hale gelmiştir. Hariciyede çalışanların, üst düzey bürokratların, anlaşılanlı sanatçıların ve yüksek burjuvazinin yabancı dil, yabancı ülke, yabancı insan tanımış çocuklarıyla, Anadolu'nun gün bulup gün yaşayan, yarı aç yarı tok, ana dilinden başka dil bilmeyen çocukları, çeşitli sınavlar ve değerlendirmelerde karşı karşıya gelmektedir. Son derece eşit şartlarda yapılan değerlendirmelerde, her kesime hak ettiği adalet dağıtılmaktadır. Sevdası farklı, ilkesi değişik, ahlak anlayışı taban tabana zıt insanlar birbirleriyle aynı teraziye vurulmaktadır. Teraziyi tutan el de ottan yana değil, dişten yana tavır koymaktadır. Bernard Shaw'un Kara Kız isimli kitabında söylediği gibi, kara kız topuzuyla sağa sola girişmekle evrenin tam bir açıklamasını bulabileceğini hayal ederek ömrünü harcamaktansa, Voltaire'in öğüdünü tutup kendi bahçesini terbiye etmeye, kendi kara bebeklerini yetiştirmeye baksın. Haksız mı Shaw? Yani Tanrı'yı aramak sana mı düştü kara kız? Sen git bahçende çiçek yetiştirmekle, kara kara çocuklar doğurup onları kara memelerinle emzirmekle ömrünü geçir. Tanrı'yı aramak ve bulmak başkalarının işi. Krallar tahtsız, ordusuz, fermansız olabilir ama güçsüz asla olamaz. Korsanlar, yani küçücük güçleriyle krallığa soyunanlar, her zaman İskenderlerin karşısında mağlup ve mahcup olmaya mahkumdurlar. Günümüzün dünyasını gerçekleriyle ve gerekleriyle anlayamayanların hayal kırıklığı, onların vazgeçilmez kaderleri olacaktır. Sıkıştığı zaman savunduğu davayı bırakıp hasmının kişiliğine saldırmayı, yaşama stili olarak benimseyenlerin karşısında en az bir o kadar güçlü ve kurnaz olmak gerek. Ancak şurası da unutulmamalıdır ki, ne kadar büyük, güçlü ve sınırsız kaynaklara sahip olursa olsun, yenilmeyen kral yoktur. Zamana, mazlumun ahına ve feleğin sillesine mağlup düşmemiş hiçbir diktatöre tarih şahitlik etmemiştir. Günümüzün yeni kralları lobi ve loca desteğini arkasına almış, medya ve ekonomi imparatorluklarının patronlarıdır. Zaman zaman ortaya çıkan küçük korsanları, geleneksel düzene aykırı davranmak suçundan idama mahkum etmekte İskender gibi davranmaktadırlar. Toplumsal açıdan önümüzde iki Türkiye var. Birincisini her şeye aç yoksul insanların meydana getirdiği kanaatkar, ülkeye kanından ve canından başka vereceği bir şeyi olmayanlar temsil ediyor. İkincisini de varlıklı, birincilerin hakkında karar alma hakkına sahip, yiyici, belirleyici, denetleyici kimseler anlatıyor. Birinciler çoğunluk, ikinciler azınlıkları temsil ediyor. Krallar ikincilerden, korsanlar da birincilerden çıkıyor. Sistemle satranç oynamaya kalkanların güçsüz ve komik bir korsan durumuna düşmemeleri için yukarıda yazdıklarımızı kulaklarına küpe etmeleri gerekir. 3. İktidar şehveti ya da siyasi intikam. İktidar tutkusu, güvensizlik, intikam ve kin duyguları siyasi hırsla birleşince insan insan olmaktan çıkmaktadır. Yüreği insan yüreği yapan en büyük duygu, hoşgörü, tolerans, sabır ve sevgidir. Büyük güç sahiplerinin ellerindeki imkanları özelde kendi, genelde onu güç yapan kitleler lehine kullanabilmeleri, her şeyden önce etraflarındaki insanların basiretli, merhametli ve akıllı olmasına bağlıdır. Tarih önce zalim, sonra mazlum olan onlarca güç sahibinin hazin ve dramatik hayat hikayesiyle doludur. Sakın gevşeklik göstererek affetmeye kalkmayınız. Genç, ihtiyar onların hepsini öldürünüz. Onları kesmek usturayla tıraş etmek gibidir. Onların yastık ve sandalyelere yakın bulunmaları beni ve arkadaşlarını kızdırdı.